sanat sevgi ve barışı getirir.
Her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimar sanı mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri. Türkiye'nin Sesleri programıyla yine karşınızdayız sevgili dinleyenler. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, bu hafta sanatıyla ülkemizin sesini dünyaya duyuran bir isimle tanıştırmak istiyoruz sizleri. Yaşadığı zorlu dönemi, müzikle ilgili uğraşların iş olarak kabul görmediği yıllara rağmen sevdasından vazgeçmemiş kararlı bir sanatçı. İyi müzisyenler yetiştirmiş bir idealist. İlk Türk operasının ve Yunus Emre Oratoryosu'nun yaratıcısı. Erken Cumhuriyet döneminin Türk Beşleri olarak tanınan önemli klasik müzik bestecilerinden biri. Türk halk müziği üzerine araştırmalarıyla Batı müziğini sentezlemiş, Yunus Emre'nin öğretisine gönül vermiş bir üstad. Devlet sanatçısı unvanını alan ilk isim. Profesör Ahmet Adnan Saygun bugün evlerimize konuk oluyor, gerek çalışmaları, gerekse sevgiyi temel alan yaşamıyla. Dilerseniz Adnan Saygun'un hayatının ilk yıllarına ve eğitim aldığı döneme uzanalım. Kah biz anlatalım sizlere, kah onun sesinden dinleyelim. ...1907 yılında bir İzmir sonbaharında dünyaya gelir Adnan Saygun. Babası Mahmut Celalettin Bey, eğitime çok önem veren ve İzmir Milli Kütüphanesi'nin de kurucuları arasında yer alan bir matematik öğretmenidir. 1912 yılında okula başlar Adnan Saygun. İşte müziği olan yeteneği de bu yıllarda keşfedilir okulun müzik öğretmeni İsmail Zühtü Bey tarafından. Dilerseniz Saygun'un kendi sesinden dinleyelim yaşamının bu erken dönemini.
Ben küçük mektebe gidiyorum o zaman da, küçük yaşımda ilk okula gidiyorum. Yaşım da 5-6 falan. Ben çünkü 4 yaşında başladım mektebe. Ve okumayı yazmayı da öğrenmiş olarak aşağı yukarı başladıydım eski harfler zamanında. 5-6 yaşlarındaydı. Bizim mektebimize İttihat ve Terakki Mektebi idi. İttihat ve Terakki Numune Sultanisi. İlk kısmı da var. Orta devresi de var. Orada bizim hocamız vardı. İsmail Zühtü gelmişti hoca olarak. İsmail Zühtü bize şarkılar öğretirdi tabii o yaşta. Ben de şarkıları söylerdim. Başka bir şey bilmiyorum tabii o zaman. Yalnız benim hatırlayabildiğim bir şey var. Piyano çalar o. Biz ayakta etrafında şarkı söylerdik. Ben mümkün olduğu kadar piyanonun yanında bulunmaya gayret ederdim. Bir şey hatırımda da çaldıklarında bir parça. Serafina diye. Melodisi de hala hatırımdadır. Yallarından ni ni den den den den ite la la Serafina. Serafina, la la la la li la la la li la li la li da, Serafina. Böyle bir şeydi işte, ne olduğunu bilmiyorum. O zaman öğrendim diye.
Adnan Saygun, İsmail Zühtü Bey'in kurduğu 4 sesli koroya dahil olur ve 1920'lerin ilk yarısında yine onun önerisiyle dönemin ünlü isimlerinden piyano ve armoni dersleri alır. İzmir'in Yunan işgalinden kurtulmasının ardından okuduğu okul kapanır. Bu olay onun yaşamının dönüm noktalarından biri olur. Babasının olumsuz görüşlerine rağmen müzik alanında çalışmaktan vazgeçmez. Bu dönemde yaşadıklarını ve babasının bu konudaki inadının nasıl kırıldığını Adnan Saygun'dan dinleyelim.
Bizim tahsilimizi o 3 seneyi saymadılar. Neyse, şimdi o zaman İzmir Sultanisi gene açıldı. İsterseniz oraya gelin diye bizim arkadaşlarımız, ben de gittim. Yeni baştan imtihan olacaksınız ve en başından nerede bıraktıysak 3 sene evvel oradan başlayacaksınız deyince ben bıraktım çıktım. Bazı arkadaşlarımız da gitmediler. Bir kısım arkadaşımız gitti oraya ve onlar orada 923 senesinden itibaren okuyup 926'da mezun oldular. Yeni baştan okudular. İkinci defa yani. Şimdi ben okumayınca bir şey yapmak lazım. Babam dedi ki o zamanlar mümkündü. İmtihanla üniversite, o zaman Darüşşünun derler ya, oraya gider. Benim de tıbba merakım vardı ki okurdum çok. Sen git imtihan ver hangi şeyi istersen ve orada devam et. Hayır gitmem, liseye gitmem. Ne yapacaksın? Ben piyano çalacağım, ben yazacağım. Olur mu evladım böyle bir meslek? Bir meslek değil bu. Olurdu, olmazdı falan. Ben gitmem dedim. Gitmem diye peki bir iş sahibi o. Dedi ki sen git eczacılık yap mesela, öğren. Sonra bir eczahane açarsın. Kalfaların olur yanında. Sen gene istediğin gibi çalış. Ben bunun aleyhinde değilim. Çünkü senin çalışman için ders masraflarını, kitap masrafı hep ben yaptım. Böyle bir meslek yok ki evladım, kahvelerde mi çalacaksın? Bunu söylüyor. Evet. Ondan sonra peki ben oraya da eczacılığa da gitmem. Peki ne yapalım? İzmir'de bu defa bir iş sahibi olmak lazım. Ne işi sahibi olacak? Ben türlü türlü işlerin içine girdim, çıktım o arada. Neticede tabii olmadı ama bu arada ben 1926'da daha evvel İzmir'de imtihan vererek ilk mektep hocalığına başladım. Ondan sonra da 26'da Ankara'ya gittim, Musiki Mahalli Mektebi'ne imtihan vererek İzmir Lisesi'nde musiki hocası oldum. Babam o zamana kadar bu benim tutumumu istemiyordu. Yani şeye göre. Ama nihayet baktı ki ben bir hoca oldum. Çalışıyorum ciddi bir yolda, kitap okuyorum, tercüme ediyorum, bilmem ne ediyorum. İyi bir şey yani bu da. Mesela ille de doktor yahut avukat olmak değildir dedi, bıraktı. Ama sonra zaman geçti aradan da, hani mesela bu Yunus falan ben yazdım. Bir gün babam işitmezdi, kulağı çok ağır işitirdi. Bir gün şunu ben dinlemek istiyorum, nasıl dinleyeyim dedi. Bir cihazık vardı onun, onu koyduk bilmem ne ettik, bir hususi bir cihaz sesi yükselten. Ve Yunus Emre'yi o zamanki şeyden çalmaya başladık. Neyse hangi şeyden çaldıysak. Bir parça çaldık falan. Sonra babam istemem bırakın dedi. Yeter bu kadar dedi. Ağlamaya başladı falan. Şimdi Nilüfer de öyle. Nilüfer'e demiş ki ben ne bileyim bunun bu işin böyle derin olduğunu. Yani o tarihte musiki ne olur gider kahvelerde çalar. Derin olduğunu bilmiyordum ben bunları demiş. Ben onlara kendim ders aldırdım, hocalar tuttum, bilmem her türlü masrafı yaptım ama o yan iş olsun yok mu ya? Kendi zevki için yapsın ama bu bambaşka bir şey demiş.
1926 yılında İzmir Lisesi'nde gencecik ve bir o kadar da başarılı bir müzik öğretmeni olur Adnan Saygun. Öyle ki 1928'de Maarif vekaletinin açtığı sınavı kazanan tek kişi olarak Paris'e eğitime gönderilir. Ailesinin gururu bu başarıyla daha da artar ve onlara bu güzel haberi müjdeleyen belgeyi gururla saklar babası. ...1930 yılında ilk eseri olan Divertimento'yu Paris'te besteler Adnan Saygun. Fonda duyduğunuz bu eser Fransa, Polonya ve Sovyetler Birliği'nde seslendirilir. Şimdi bu eserden bir kesit dinletmek istiyoruz sizlere. Adnan Saygun 1931 yılında Türkiye'ye döndüğünde Musiki Muallim Mektebi'ne atanır. 1934 yılına gelindiğinde ilk Türk operası olan Özsoy'u besteler Atatürk'ün isteği üzerine. İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye ziyareti için talep edilen bu eseri kısa sürede bitirir. Eserin ilk seslendirilişi de Atatürk'ün ve İran Şahı'nın huzurunda olur. ...1942 yılında tamamladığı Yunus Emre Oratoryosu'na kadar Ağıtlar, Sezişler, Manastır Türküsü gibi daha birçok esere imza atar Ahmet Adnan Saygun. Bir başyapıt olan oratoryo, Yunus Emre'nin sevgiye dayanan öğretisinin izlerini taşır. Paris, Budapeşte, Moskova ve Berlin'in de aralarında bulunduğu birçok kentte seslendirilir. En anlamlısı da 1958'de Birleşmiş Milletler'in kuruluş yıl dönümünde ünlü orkestra şefi Leopold Stokowski yönetiminde New York'ta seslendirilmesidir. İzmir Kemeraltı'ndaki Eski Dervişler Sokağı'nda duyduğu derviş müziklerinin etkisi sezilir Yunus Emre Oratoryosu'nda. Duyguları coşturan bu eserden bir kesit dinletmek istiyoruz şimdi sizlere. Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler diye başlıyor oratoryonun ikinci bölümünden alınan bu parça.
Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisinin
Ahmet Adnan Saygun çalışmalarını sınıflandırırken, Yunus Emre'den önce ve sonra olmak üzere iki döneme ayırır. Bu konudaki değerlendirmesini onun kendi sesinden dinleyelim.
Yunus Emre'den evveli ve sonrası diye bir şey düşünebiliriz. Yunus Emre'ye kadar olan devrede benim yazdığım bazı şeyler var. Mesela küçük o şeyler, sezişler, iki klarnet için. Orada bir aramaya gitmiştim ben. Violonsel sonatı. Ondan sonra bilhassa bu ikisi üzerinde durabilirim. Yani bunlar daha küçük şeyler de melodik arayışlar bakımından mesela İnci'nin kitabı falan da. İşte bu beni şu ve halk türküleriyle uğraşmak yok mu? Bütün bunlar beni yavaş yavaş Yunus Emre'ye doğru götürdü.
Adnan Saygun'un sanat yaşamının dönüm noktası olan ve hayat felsefesini belirleyen Yunus Emre'nin öğretisiyle karşılaşması onun için çok önemlidir. Ona çok şey katar. Saygun'un bir röportajında bu konuda söyledikleri dikkate değer.
İnsanlar her şey zaten bir havanın içinde kendilerini bulurlar ve o hava onlara uyar. Uyar ve öyle gelişir giderler. Yunus'un havası benim işte gelişmeme, bu yolda gelişmeme çok yardım etmişti oluyor. Neden? Çünkü ben istediğim demek havayı, yani tıpkı bir nebatın yetişmesinde gereken, ben de Yunus'ta bunu bulmuşum, öyle anlıyorum. Bunu Yunus'ta bulduğum gibi mesela Kerem'de ama kendime göre. Bunu Anadolu bulmuş zaten, ben bulmadım, Anadolu bulmuş. Bir gün, bir Mayıs ayı falandı galiba, o zaman da ben halk evleri müfettişiydim. Bartın taraflarına gidiyorum, o tarafa gidiyorum, Çankırı'ya uğradım, Çankırı'dan gidiyorum falan. Yanımda da gene Yunus Emre Divanı var, başka birkaç kitapla beraber. Onu okurken işte o zaman bana, ben o Yunus Emre'yi o yolculukta keşfettim. O zaman düşündüm ki bu adam bir şey söylüyor, hayat üzerinde konuşuyor, değil mi? Ondan sonra ölüm üzerinde konuşuyor, insanın kaderi üzerinde konuşuyor ve nihayet öyle bir yere geliyor ki aşk olmadan hiçbir şey olmaz neticede. İnsanların birbirini sevmesinde mi? Yani Yunus Tanrı diyor ya, Tanrı insanlık. Yani bütün insanlığı düşünüyorum ben de. Benim bütün yazılarımda bir şey var. İnsanlığın gittiği yol, yol olmadı. Başka bir yoldan gitmek lazım geldi. Yani eğer gerçek sevgiye varılamazsa hiçbir huzura kavuşulamayacağını. Bu huzurdan kaçtım. Ferdi huzur değil. Eğer o olsa o zaman insanlar şimdiki gibi hareket edemezler. Çünkü başkasından bir şey beklemeyeceksin. Sen kendinden bekleyeceksin. Bu Goethe'nin sözü değil mi? Kendinden bekleyeceksin. O zaman işte ben bunu anlatmaya çalıştım. Bunun hasretini çektiğimi bütün yazılarımda göstermeye çalıştım. Ve hatta senfoniler de dahil olmak üzere bir sarsmaya, insanın üzerine sarsmaya gitmek istiyorum. Nereye gidiyorsunuz? Bunu sormak istiyorum.
Yunus Emre oratoryosunu bestelemesinden 4 yıl kadar sonra 1946 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda görevlendirilir Adnan Saygun. Burada da kendisi gibi kıymetli sanatçılar yetiştirmeye başlar. Ulusal ve uluslararası birçok ödülle onurlandırılır bu değerli sanatçı yaşamı boyunca. 1948 yılında İnönü Armağanını, 1949'da Fransız Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Nişanını, 1950'de Akademi Madalyasını, 1951 yılında da İtalya Devlet Nişanı'nı ve Uluslararası Müzik Sosyetesi Sibelius Bestecilik Madalyası'nı alır. 1971'de verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanını alan ilk isim de Ahmet Adnan Saygun'dur. ...1981'de Atatürk Sanat Armağanını da alan sanatçının başarıları 1985 yılında profesör unvanıyla taçlandırılır. Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses'in de içinde bulunduğu Türk Beşleri'nin de bir üyesidir Ahmet Adnan Saygun. Bu ekip, erken Cumhuriyet döneminin müzik politikasında etkin rol oynamış besteci ve eğitmenler olarak müzik tarihimize ismini yazdırır. Sevgili dinleyenler, Türk müziğine halk ezgilerimizi derleyerek de katkı sunan Ahmet Adnan Saygun, ardında birçok kitap, dünyanın önemli kentlerinde seslendirilmiş eserler ve kıymetli sanatçılar bırakarak 1991 yılında aramızdan ayrılır. dış basının satırlarına onun ardından şu ifade yansır. Sibelius Finlandiya, Darfaya İspanya ve Bartok Macaristan için ne ifade ediyorsa Türkiye için onu ifade eder. Türkiye'nin büyük ve yaşlı müzik adamı. Saygun'u kendi halk müziğini klasik batı müziğiyle birleştirerek yerelden evrensele ulaşan dünyanın sayılı besteci ve müzikologlarının arasında gösterir bu ifade. Profesör Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'ndan bir kesitle sonlandırıyoruz bugünkü programımızı. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
Sanat, sevgi ve barışı getirir.
Çünkü her şey başarılıyor. Nerede olursanız olun. Yeter ki azim olsun.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldüğüm zaman...
Gelmiş geçmiş en büyük mimarlık, mimarsı.
Dünya literatürüne bilim insanlarımız çok değerli katkılarda bulunacaklar.
Türkiye'nin Sesleri.